Ayrım 3. Kız kardeşim için. Jodie Picoult. Sayfa 41. Bir çarşafı katlıyor ve Kate'in belinin altına sıkıştırıyorlar. İki uzun kayışla muayene masasına bağlıyorlar. Anestezi etkisini gösterdikten ve Kate bayıldıktan sonra bile bir hemşire sürekli onun elini okşuyor. İlk örneği almak için kalça kemiğine uzun bir iğne sokulacağından beli açık bekliyor. Kate'i yavaşça yana çevirdiklerinde yanağının altındaki kağıt tablonun ıslanmış olduğunu fark ediyorum. İnsanın ağlamak için uyanık olmasını gerekmediğini kendi kızımdan öğreniyorum. Arabayla eve dönerken dünyanın tıpkı bir balon gibi olduğu düşüncesi beni sarmış durumda. Ağaçlar, çimenler, evler bir iğne batırsan sönüp yok olacakmış gibi geliyor. Direksiyonu sola kırıp şu ahşap çite ve çocuk parkına çarpsam lastik bir top gibi bizi geri sektireceği duygusundayım. Bir kamyonu geçiyoruz. Yan tarafında 5 yıldır cenaze hizmetleri, dikkatli sürün yazıyor. Bu bir çıkar çatışması sayılmaz mı? Kate kendi koltuğunda oturmuş hayvan biçimli krakerler yiyor. Oynayın diye emir veriyor. Dikiz aynasında yüzü aydınlık görünüyor. Nesneler göründüğünden daha yakındır. Bir krakeri eline alıp kaldırışını izliyorum. Kaplan nasıl ses çıkarır diye kendimi zorlayarak soruyorum. Growl. Hayvanın kafasını ısırıyor ve sonra başka bir tane alıyor. Fil nasıl ses çıkarır? Kate kıkırdıyor ve sonra burnundan fil sesi çıkarıyor. Acaba uykusunda mı olacak diye düşünüyorum. Yoksa ağlayacak mı? Acı çekmesin diye ona bir şeyler verecek bir hemşire falan olacak mı? Çocuğum bir metre arkamda mutlu bir şekilde gülerken onun nasıl öleceğini gözümün önüne getiriyorum. Zürafa ne der diye soruyor Kate. Zürafa sesi gelecek de öylesine dolu ki zürafalar bir şey demezler diye cevaplıyorum. Niye? Çünkü onlar öyle doğmuşlar diyorum ona ve sonra boğazım büyümleniyor konuşamıyorum. Kate için hastaneye gittiğimiz sırada Jesse'ye bakmasını rica ettiğim komşunun evinden henüz dönmüştüm ki telefon çaldı. Bu duruma karşı alınmış bir önlemimiz yok. Bebek bakıcılarımız henüz liseye gidiyorlar. Hem Brian'ın hem de benim ebeveynlerimiz ölmüş, hiçbir zaman gündüz gelen profesyonel bebek bakıcılarımız olmadı. Çocuklarla ilgilenmek benim işim. Mutfağa girdiğimde Brian arayan kişiyle konuşmaya başlamış bile. Telefonun kordonu tıpkı göbek bağı gibi dizlerinin etrafına dolanmış. Aynen diyor, inanılmaz bir şey. Bu sezon tek bir maça bile gitmedim. Niye gideyim ki zaten? Bizim adamı da başka takıma satmışlar. Ben çaydanlığı ocağa koyarken Brian'ın gözleri benimkilere dönüyor. Sarah nasıl olsun? İş iyi işte. Çocuklar da gayet iyi. Tamamdır. Sen de Lucy'ye selam söyle. Aradığın için sağ ol Don. Telefonu kapatıyor. Don Turman diye açıklıyor. İtfaiye Akademisi'nden hatırladın mı? İyi çocuktur. Bana bakarken yüzündeki tatlı gülümseme kayboluyor. Çaydanlıktan suyun kaynadığını belirten ıslık yükseliyor ama ikimiz de ocaktan çekmeye davranmıyoruz. Brian'a bakıyorum. Kollarım bağlı. Yapamadım diyor sessizce. Söyleyemedim işte. O gece yatakta Brian adeta bir heykel, karanlığı delen bir dikili taş. Saatlerdir konuşmamış olmamıza rağmen en iyi benim kadar uyanık olduğunu biliyorum. Bu bizim başımıza geldi çünkü geçen hafta Jesse'yi azarladım. Dün de birkaç dakika önce de. Bu bizim başımıza geldi çünkü Kate markette istediği M&M'lerden almadım. Bu bizim başımıza geldi çünkü bir saniyeliğine de olsa hiç çocuğum olmasaydı hayatım nasıl olurdu diye düşündüm. Bu bizim başımıza geldi çünkü sahip olduklarımın kıymetini anlamadım. Sence bunu ona biz mi yaptık diye soruyor Brian. Nasıl yani biz mi yaptık diyerek ona dönüyorum. Ne bileyim genlerimiz yüzünden filan. Cevap vermiyorum. Providence hastanesindekilerin dünyadan haberi yok diyor öfkeyle. Hatırlıyor musun şefin oğlu sol kolunu kırdığında sağ kolunu alçıya almışlardı. Tekrar gözlerimi tavana döndürüyorum. Sadece şunu bil diyorum. Arzuladığımdan daha yüksek bir sesle. Kate'in ölmesine izin vermeyeceğim. Dudaklarımdan çıkan berbat bir ses, yaralı bir hayvanın sesi, boğulan birinin son nefesi gibi. Brian yüzünü omzuma dayıyor, tenim gözyaşlarından ıslak. Kollarını bana sarıyor ve sanki dengesini yitirmişçesine bana tutunuyor. İzin vermeyeceğim diye tekrarlıyorum ama bana bile fazla zorluyormuşum gibi geliyor. Brian, bir yangının sıcaklığının 10 dereceye yükselmesi büyüklüğünün 2 katına çıkmasına neden olur. Krematoryumun bacasından fışkıran yeni oluşan yıldızları benzeyen binlerce kıvılcımı izlerken bunu düşünüyorum. Yanımda dikilen Brown Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı çaresizce ellerini ovuşturup duruyor. Ağır paltomun altında terliyorum. Yangına müdahaleye bir itfaiye kamyonu, bir kurtarma kamyonu ve merdivenle geldik. Binanın dört tarafını araştırdık ve içeride kimsenin olmadığını teyit ettik. Tabii buna sebep olan ölü yakma fırınına sıkışmış cesedi saymazsak. İri bir adamdı diyor dekan. Anatomi dersleri bitince kadavraları hep bu yöntemle kaldırırız. Yüzbaşım diye sesleniyor Polly. Bugün kendisi benim baş pompacım. Red, yangın musluğunu hazırladı. Hortum çekmemi ister misiniz? Henüz bundan emin değilim. Bu fırın içindekileri 870 derecede yakmak üzere tasarlanmış. Cesedin altında ve üstünde alevler var. Diyor dekan, bir şey yapmayacak mısınız? İşte çaylakların en büyük hatası budur. Yangın söndürmenin elde bir kova suyla alevlere saldırmak olduğunu zannetmek. Bazen bu işleri daha da kötüleştirir. Böyle durumlarda etrafa biyolojik açıdan zararlı atıklar da yayılabilir. Fırını kapalı tutmamız ve yangının bacanın dışına taşmamasını sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir yangın sonsuza dek yanamaz. En sonunda kendi kendini yakıp tüketir. Hayır diyorum dekana. Bekleyeceğim ve göreceğim. Gece vardiyasında çalıştığım zamanlar iki kere akşam yemeği yerim. İlki erken yenir. Ailemle birlikte hepimiz masa başındayken. Bu akşam Sera fırında biftek yapmış. O bizi sofraya çağırırken yemek uyuyan bir bebek gibi masada bekliyor. Sandalyesine ilk yerleşen Kate oluyor. Ne haber güzelim diyorum elini hafifçe sıkarak. Bana gülümsüyor ama gözlerinden gelen bir gülümsemeyle değil. Ne var ne yok? Tabağındaki fasulyeleri itiliyor. Üçüncü dünya ülkelerini kurtardım, birkaç atom parçaladım ve büyük Amerikan romanını yedim, yuttum. Hepsi idealist arasında tabii. Öyledir eminim. Sierra elinde koca bir bıçakla masaya geliyor. Her ne yaptıysam yemin ederim bir daha yapmayacağım diyorum sandalyemde büzülerek. Sierra karşılık vermiyor. Eti keser misin? Kesici aleti alıp eti kesmeye koyulduğum sıra Jesse mutfağa dalıyor. Garajın üzerindeki odada yaşamasına izin verdik ama yemekleri bizimle yemek zorunda. Anlaşmanın şartı böyle. Gözleri kan çanağı, yesileri duman kokuyor. Şuna bak diye içini çekiyor. Sera ama başımı kaldırdığımda onun etten bahsettiğini görüyorum. Daha iyi pişmemiş. Sanki derisi asbest kaplıymışçasına çıplak elle tepsiyi masadan alıp fırına atıyor. Jesse patates püresine uzanıyor ve tabağına doldurmaya başlıyor. Dolduruyor, dolduruyor, daha çok dolduruyor. İğrenç kokuyorsun diyor Kate elini burnunun önünde sallayarak. Jesse onu kale almıyor ve patatesine yumuluyor. Ektasi, eroin ya da tanrı bilir daha nelere kıyasla kendini daha az belli eden esrarın oğlumun damarlarında dolaştığı gerçeğini dehşete düşmüş vaziyette öylece kabullenmem beni nasıl bir baba yapar merak ediyorum. Herkes keş deodorant sevmiyor olabilir diye mırıldanıyor Kate. Herkes ilaçlarını damardan alamıyor olabilir diye cevaplıyor onu Jesse. Sera ellerini havaya kaldırıyor. Çocuklar lütfen başlamayalım yine. Olur mu? Anna nerede diye soruyor Kate. Odanızda değil miydi? En son sabah gördüm. Sera mutfak kapısından başını uzatıyor. Anna yemeğe. Bakın bugün ne aldım diyor Kate. Şey tişörtünü bize göstererek. Üstünde kanser yazan ve bir yengeç deseni olan bir batik. Çaktınız mı? İyi de sen aslansın. Sera birazdan ağlamaya başlayacak gibi görünüyor. Ete ne oldu diye soruyorum konuyu dağıtmak için. Tam o sırada Anna mutfağa giriyor. Kendini sandalyesine atıyor ve başını önüne yiyor. Neredeydin diye soruyor Kate. Buralarda. Anna tabağına bakıyor ancak servis yapma gibi bir girişimde bulunmuyor. Bu benim tanıdığım Anna değil. Jesse'nin dertleriyle uğraşmaya, Kate'i neşelendirmeye alışkınım ama Anna ailenin değişmezidir. Anna içeri gülümseyerek girer. Anna bulduğu kanadı kırık ve utançtan kazanan serçeyi anlatır ya da Walmart'ta gördüğü bir değil iki çift ikizi olan anneyi. Anna bizim itici gücümüzdür ve onu orada tepkisiz bir şekilde görünce sükutun da bir sesi olduğunu fark ediyorum. Bugün kötü bir şey mi oldu diye soruyorum. Sorunun ablasına yöneltildiğini zannederek Kate'e bakıyor ve sonra onunla konuştuğumu anlayınca şaşırıyor. Yo, iyi misin? Anna yine emin olamıyor. Bu soruyu genellikle hep Kate'e sorarız. İyiyim. Bir şey yemiyorsun da o bakımdan. Anna tabağına bakıyor, boş durduğunu fark ediyor ve sonra tabağı yemekle dolduruyor. Taze fasulyeyi ağzına tıkıyor, iki çatal dolusu. O kasvetli ortamda aklıma çocuklar küçükken onları arabanın arkasına bir kutuya sıralanmış pirolar misali yan yana dizip şarkı söylediğim geldi. Anna, Anna, Bob Anna, Banana, Fanna, Fof Anna. Me, my, mo, manna. Anna. Amerikalı rock grubu Alabama Thunder Pussy'nin isminde geçen Pussy, argoda kadın cinsel organı anlamına gelir. Çevirenin notu. Çak diye bağırdı Jesse. Çakı yap baba. Hey, Kate Anna'nın boynunu gösteriyor. Kolyen yok. Anna'yı yıllar önce benim aldığım kolyeden bahsediyor. Anna elini köprücük kemiğine atıyor. Kayıp mı ettin yoksa diye soruyorum. Omuz silkiyor. Ne bileyim canım, bugün takmak istemedi demek ki. Anna kolyesini hiçbir zaman çıkarmazdı bildiğim kadarıyla. Sara eti fırından alıp masaya koyuyor. Tam bıçağı eline aldığı sırada Kate'e dönüyor. Hazır söz canımızın neyi takıp takıştırmak istediğinden açılmışken diyor. Git üstüne başka bir şey giy. Neden? Çünkü ben öyle diyorum. Bu bir sebep değil. Sara elindeki bıçağı ete saplıyor. Çünkü ben yemek masasında böyle şeylerle oturulmasını abes buluyorum. Jesse'nin metalci tişörtlerinden daha abes değil. Senin dün giydiğin neydi Jesse? Alabama Thunder Pussy. Jesse'nin gözleri Kate'e dönüyor. Bu daha önce gördüğüm bir ifade. Seyrettiğim bir spagetti western'de ayağı sakatlanan atın acı çekmesin diye vurulmadan önceki bakışı. Sarah eti kesiyor. Az önce yeterince pişmemiş olan pembe rengi et. Şimdi de fazla pişip taş gibi olmuş. Gördün mü bak, mahvolmuş diyor Sarah. Gayet güzel diyorum. Etten koparabilmeyi başardığı tek parçayı alıyor ve küçük bir lokma kesiyorum. Çiğnediğimin tam anlamıyla lastik gibi bir şey. Nefis. Bir koşu istasyona gidip elektrikli testereyi alayım da hepimiz yiyelim. Sarah bu lafıma göz kırpıyor, sonra bir kahkaha patlatıyor. Kate de kıkırdıyor, Jesse bile gülümsüyor. İşte o anda Anna'nın masayı terk etmiş olduğunu ve daha da önemlisi kimsenin bunu fark etmediğini görüyorum. Dört kişi istasyonun üst katındaki mutfakta oturuyoruz. Red ocakta bir tür sos pişiriyor. Polly Providence Journal'ı okuyor. Caesar da bu haftaki şehvet objesine bir mektup yazıyor. Onu izleyen Red kafasını sallıyor. Sen şunu bilgisayarda yazıp lazım oldukça çıktı alsan ya. Caesar aslında bir rumuz. Polly bunu yıllar önce bulmuştu. Çünkü kendisi bir gün o kızla öbür gün başka kızla takılır. Yok bu defaki farklı diyor Caesar. Ne demezsin, tam iki gün sürdü. Red'in lavaboda duran süzgece boşalttığı makarnadan çıkan buhar yüzüne kadar yükseliyor. Fitz, şu çocuğa biraz yol göstersene. Neden ben? Polly gazetesinden başını kaldırıp ya kim olacaktı diyor. Haksızlığı sayılmaz. Polly'nin karısı 2 yıl önce Providence turnesine gelen bir celloci için onu terk etti. Red ise öyle müzmin bir kardır ki kadının biri gelip onu ısırsa bile anlayamaz. Diğer yandan Sarah ve ben 20 yıldır evliyiz. Ben söze başlarken Red önüme bir tabak koyuyor. Bir kadın diyorum, açık havada yakılan bir ateşten çok da farklı değildir. Polly gazeteyi katlıyor ve lafa karışıyor. İşte başlıyoruz yüzbaşı. Fitzgerald'ın Taos'u. Onu sallamıyorum. Ateş güzel bir şeydir değil mi? Alev alev yanarken gözünü ondan alamazsın. Kontrol altında tutabildiğin sürece etrafı ışık verir ve seni ısıtır. Ancak kontrolden çıkarsa onunla mücadele etmeye başlarsın. Yani yüzbaşının anlatmaya çalıştığı şey diyor Polly. Sevgilini yandan gelen rüzgarlardan uzak tutacaksın. Baksana Red, parmesan peyniri var mı? İkinci akşam yemeğinin başına oturuyoruz. Bu da sirenlerin eli kulağında demek oluyor. İtfaiyecilik Murphy kanunlarıyla yönetilen bir dünyadır. Krizler hep en beklemediğiniz ve kaldıramayacağınız anlarda patlak verir. Hey Fitz, hani şu evinde mahsur kalan ölü adamı hatırlıyor musun diye soruyor Polly. Daha çömezdik o zamanlar. Tanrım tabii ki, yatağında kalp krizi geçirip ölmüş en aşağı 250 kiloluk bir adamdı. Cesedi tek başlarına aşağı indiremeyen cenaze evi çalışanları itfaiyeyi aramak zorunda kalmışlardı. İpler ve makaralar diyerek hatırladığımı belirtiyorum yüksek sesle. Cesedi yakacaklardı hesapta ama adam öyle büyüktü ki diyerek sırıtıyor Polly. Cennetteki annem şahidim olsun, size yemin ederim adamı yakamayıp bir veterinere başvurmak zorunda kaldılar. Caesar sorgular gözlerle ona bakıyor. Niye ki? Ölü atlardan nasıl kurtulduklarını zannediyordun Einstein? 2 ile 2'yi toplayan Caesar'ın gözleri dehşetle açılıyor. Şaka yapıyorsun değil mi? Sonra bir kez daha düşünüyor ve önündeki makarna tabağını eliyle itiyor. Sizce tıp fakültesinin bacasını kime temizletirler? Zavallı Os hacılara diye cevap veriyor Polly. Osa, Occupational Safety and Health Administration, Mesleki Güvenlik ve Sağlık Dairesi, çevirenin notu. $10'a bahse girerim, arayıp bunun bizim işimiz olduğunu söyleyeceklerdir. Kimse aramaz, merak etme diyorum. Çünkü temizlenecek bir şey kalmamıştır. Ateş çok güçlü yanıyordu. En azından bunun kundaklama olmadığını biliyoruz diye mırıldanıyor Polly. Geçen ay bir dizi kasıtlı çıkarılmış yangını söndürmek zorunda kaldık. Bunu her zaman anlayabilirsiniz. Yerde yanıcı sıvıların bıraktığı damla izleri olur ya da birçok bilindik yangın sebebi veya siyah tüten dumanlar veya yangının belirli bir noktada olağan dışı bir şekilde yoğunlaşması. Ancak bunların faili aynı zamanda akıllıydı da. Bazı yapılarda yanıcı maddeler alevlere ulaşmamızı engellemek amacıyla merdivenlerin altına yerleştirilmişti. Kundaklama ile çıkan yangınlar tehlikelidir. Çünkü onlarla savaşmak için kullandığımız bilime uygun seyretmezler. Kundaklanan binalar siz içerideyken üstünüze çökme olasılığı en yüksek olanlardır. Caesar bir homurtu çıkarıyor. Belki de kundaklamaydı. Belki şişko adam gerçekten de bir intihar kundakçısıydı. Emekleyerek bacanın içine girmiş ve kendini ateşe vermişti. Belki de artık kilo vermekten iyice umudunu kesmişti diye ekliyor Polly ve diğerleri gülmekten kırılıyor. Yeter beyler diyorum. Hadi be Fitz, komik işte kabul et. O adamın annesi babası için değil, ailesi için de. Bu sözler üzerine ortalığı rahatsız edici bir sessizlik kaplıyor. En sonunda işlerinde beni en uzun süredir tanıyan Polly bana dönüyor. Yine Kate'e bir şey mi oldu yoksa Fitz? Büyük kızıma sürekli bir şeyler olur. Asıl sorun hiçbir zaman bunun sonunun gelmemesi. Masadan kalkıyor ve tabağımı lavaboya bırakıyorum. Ben çatıya çıkıyorum. Hepimizin hobileri vardır. Caesar'ın kızları, Polly'nin gaydası, Red'in yemekleri ve benim de teleskobum. Onu yıllar önce gece semalarını en iyi görebildiğim yere, yani itfaiye istasyonunun çatısına yerleştirmiştim. İtfaiyeci olmasaydım astronom olurdum. Bu iş beynimin kaldıramayacağı kadar matematik bilgisi gerektiriyor, biliyorum, ama yıldızların haritasını çıkarmak beni her zaman çekmiştir. Gerçekten karanlık bir gecede 1000 ila 1500 yıldız görebilirsiniz. Milyonlarcası ile hala keşfedilmeyi bekliyor. Dünyanın sizin etrafınızda döndüğünü düşünmek çok kolay, ama aslında tek yapmanız gereken gökyüzüne bakmak ve bunun doğru olmadığını görmek. Anna'nın asıl adı Andromeda. Doğum belgesinde böyle yazıyor. Adını aldığı takım yıldız bir prensesin hikayesini anlatır. Güzelliğiyle övünerek Poseidon'u kızdıran annesi Cassiopeia'yı cezalandırmak için Andromeda bir kayaya zincirlenerek bir deniz canavarına kurban olarak sunulur. O sırada orada uçmakta olan Perseus kızı görüp aşık olur ve onu kurtarır. Gökyüzünde kolları iki yana açılmış ve elleri zincirlerle bağlanmış olarak Andromeda'nın resmi hep asılı durur. Benim bakış açıma göre hikaye mutlu sonla bitiyor. Kim çocuğu için böyle bir şey istemez ki? Kate doğduğunda evlendiği gün ne kadar güzel olacağını hayal edip dururdum. Sonra ona APL teşhisi kondu ve ben de merdivenleri tırmanıp kürsüde lise diplomasını aldığı anı hayal etmeye başladım. Hastalığın yükselince bütün hayallerim pencereden uçup gitti. 5. doğum günü partisini görüp göremeyeceğimizi düşünmeye başladım. Şimdi ise hiçbir beklentim yok ve böylelikle Kate tüm engelleri tek tek aşıyor. Kate ölecek. Bunu söyleyebilmem için çok uzun zaman geçmesi gerekti. Düşününce hepimiz öleceğiz, doğru, ama bu şekilde değil. Bana güle güle demesi gereken Kate olmalı. Bunca yıl her türlü olasılığa galip geldikten sonra onu öldüren sebebin lösemi olmaması bana hile gibi geliyor. Ama sonra Doktor Chance'ın yıllar önce bize işlerin böyle yürüdüğünü anlattığını hatırlıyorum. Bir hastanın vücudu tüm bu mücadeleden dolayı aşırı yıpranır, yavaş yavaş bazı parçaları iflas etmeye başlar. Kate'in durumunda ise isyancılar, böbrekleri. Teleskobumu Orion takım yıldızında parlayan Barnard ilmiği ve M42'ye çeviriyorum. Yıldızlar binlerce yıl yanan yangınlardır. Bazıları yavaş ve uzun yanar. Mesela kızılcüceler, mavi devler ise yakıtlarını o kadar hızlı tüketirler ki çok uzak mesafelerden bile pasparlak görünür ve kolaylıkla seçilebilirler. Yakıtları tükenmeye başladıkça helyum yakarlar, daha da sıcaklaşır ve bir süpernovaya dönüşüp patlarlar. Süpernovalar en parlak galaksilerden daha parlaktır. Ölürler ama herkes vedalarını izler. O akşam evdeki yemekten sonra Sarah'ya mutfağa toplamakta yardım ettim. "Sence Anna'nın bir sorunu mu var?" diye sordum ketçabı buzdolabına koyarken. Kolyesini çıkardığı için mi diyorsun? Hayır, genel olarak. Kate'in böbrekleri ve Jesse'nin sosyopatlıklarına kıyasla bence gayet iyi görünüyor. Daha yemeği oturmadan masadan kalkmak istedi. Zera, lavabonun başındaki işini bırakıp bana döndü. Sence ne olabilir? Bilmem, bir çocuk olmasın. Zera bana baktı. Kimseyle çıkmıyor. Tanrı'ya şükür. Belki de arkadaşlarından birisi canını sıkacak bir laf söylemiştir. Sarah neden bunları bana soruyordu ki? 13 yaşındaki kızların ruh halleri hakkında ne bilirdim ben? Sarah ellerini bir havluya sildi ve bulaşık makinesini çalıştırdı. Belki de artık bebeğimiz bir genç kız olmaya başladığındandır. Kate'in 13 yaşındayken nasıl olduğunu hatırlamaya çalıştım ama aklıma gelen tek şey hastalığının yükseltmesi ve geçirdiği kök hücre nakli oldu. Kate'in olağan yaşamı hep bir şekilde geri planda kalıyor, hasta olduğu zamanlar tarafından gölgeleniyordu. Yarın Kate'i diyalize götürmem lazım dedi Sarah. Ne zaman eve geleceksin? 8 gibi. Ama çağrım açık kalacak ve bizim kundakçı yine ortaya çıkarsa hiç şaşırmam. Brian diye sordu Sarah. Kate sana nasıl göründü? Anna'dan daha iyi diye düşündüm ama sorduğu şey bu değildi. Benden Kate'in cildinin düne göre ne kadar sararmış göründüğünü ölçmemi istiyordu. Vücudunu dik tutamayacak kadar halsiz olduğundan dirseklerini masaya dayadığını anlamamı bekliyordu. Kate gayet iyi görünüyor diye yalan söyledim. Çünkü birbirimizi hep böyle kandırırdık. Çıkmadan önce çocuklara iyi geceler dilemeyi unutma dedi Sarah ve arkasını dönüp Kate'in yatarken alması gereken ilaçları çıkarmaya gitti. Bu gece ortalık sessiz. Haftaların kendi ritimleri vardır ve bir cuma ya da cumartesi gece vardiyasının koşuşturması durgun bir pazar veya pazartesi gecesine tam tezattır. Şimdiden söyleyebilirim, bu gece kafayı vurup yatabileceğim o gecelerden olacak. Baba, çatıya çıkılan kapak açılıyor ve içeriden Anna beliriyor. Red burada olduğunu söyledi. Birden donup kalıyorum. Saat gecenin onu. Bir şey mi oldu? Yok, sadece seni ziyaret etmek istedim. Çocuklar küçükken Sarah sık sık onları yanına alıp buraya uğrardı. Uyuyan dev kamyonların arasında oynarlar ve üst katta benim ranzamda uyuyakalırlardı. Bazen yazın en sıcak zamanlarında Sarah yanında eski bir battaniye getirirdi ve onu çatıya serip çocukları aramıza alarak gecenin çöküşünü izlerdik. Annen burada olduğunu biliyor mu? Beni o bıraktı. Anna çatıda ayak uçlarına basarak yürüyor. Yükseklerle arası hiçbir zaman iyi olmamıştır. Üstelik çatıyı çevreleyen parmaklık sadece 10 santim boyunda. Gözlerini kısarak teleskobun üzerine eğiliyor. Ne görüyorsun? Vega diye cevap veriyorum. Anna'ya uzun uzun bakıyorum. Bir süredir yapmadığım bir şey bu. Artık eski sopa gibi halinden sıyrılmaya, hatları belli olmaya başlamış. Hareketlerinde bile yetişkin kadınlara özgü bir zarafet var. Saçlarını kulaklarının ardına atışı, teleskoba doğru eğilişi. Konuşmak istediğin bir şey mi var? Dişlerini alt dudağına bastırıyor ve gözlerini ayakkabılarına indiriyor. Belki de sen benimle konuşabilirsin diye öneriyor Anna. Bunun üzerine ceketimi yere serip üstüne oturuyor ve yıldızları gösteriyorum. Vega'nın, Orpheus'un, Lyra'nın bir parçası olduğunu anlatıyorum. Öyle hikayeler, masallar anlatan bir adam değilim. Ama takım yıldızlarına adını veren hikayeleri unutmam. Ona müziğiyle hayvanları büyüleyen ve kayaları yumuşatan güneş tanrısının oğlunu anlatıyorum. Karısı Eurydice'i ölümün ona almasına izin vermeyecek kadar çok seven o adamın. Sözümü bitirdiğimde sırt üstü uzanmış haldeyiz. Burada seninle kalabilir miyim diye soruyor Anna. Başının tepesini öpüyorum. Yok ya, baba diye fısıldıyor. Neredeyse uyuyakaldığından emin olduğum sırada. Başarabilmiş mi? Orpheus ve Eurydice'den bahsettiğini anlamam biraz zaman alıyor. Hayır diye itiraf ediyorum. Derin bir nefes koyuveriyor içinden. Olasılık var diyor. Salı. Mumum iki uçtan yanıyor. Geceyi çıkarmayacak gibi. Ah sevgili dostlarım ve düşmanlarım. Öyle güzel bir ışık yayıyor ki. Edna St. Vincent Millay. First Fix in Few Fix from Thistles. Anna. Eskiden gerçek aileme giderken bu aileyi sadece uğramışım gibi düşünürdüm. Böyle düşünmem gayet normal aslında. Bir tarafta Kate var, hık demiş babamın burnundan düşmüş. Ve diğer tarafta Jesse, o da annemin burnundan düşmüş. Ve bir de ben, kıyıda köşede kalmış, resesif genlerden bir derleme. Hastanenin kafeteryasında kayışa dönmüş bir patates kızartması ve kırmızı jöle yerken hakiki ebeveynlerimin bir adım ötede olabileceği düşüncesiyle masalara göz atıyorum. Beni bulduklarında mutluluktan hüngür hüngür ağlayacak, hemen Monaco ya da Romanya'daki şatomuza gidip bana tertemiz şahşaflar gibi kokan bir hizmetçi sadece benim olacak. Bernese cinsi bir dağ köpeği ve kendi özel telefon hattımı verecekler. Yeni hayatımı böbürlene böbürlene anlatmak için arayacağım ilk kişi Kate olacak. Kate'in diyaliz seansları haftada 3 gün 2'şer saat sürüyor. Tıpkı santral venöz kateterine benzeyen ve göğsünde aynı noktaya yerleştirilen bir kateter kullanıyorlar. Bu kateter bir makineye bağlanıyor ve makine Kate'in böbreklerini yapması gereken işi yapıyor. Kate'in kanı, işin özüne inecek olursak, aslında benim kanım bir iğneden geçerek vücudundan çıkıyor, temizleniyor, sonra ikinci bir iğneden vücuduna geri dönüyor. Canının acımadığını söylüyor. Daha çok can sıkıcı bir işlem. Kate genellikle yanında bir kitap veya CD çalarını getiriyor. Bazen oyun oynuyoruz. Koridora çık ve karşına çıkan ilk yakışıklıyı bana anlat diye talimat veriyor Kate. Ya da internette sörf yapan hizmetliyi gizlice gözetle ve kimin çıplak fotoğraflarını indirdiğine bak. O yatağa bağlıyken ben onun gözleri ve kulakları oluyorum. Bugün güzellik dergisi Allure'u okuyor. Merak ediyorum. Acaba ne zaman o göğüs dekolteli modellerden birini görse göğüs kemiğine kendisininkinde bir kateter takılı olan ve onlarınkinde olmayan o noktaya elini değdirdiğini farkında mı? Bak diye sesi yükseliyor annemin içinde bulunduğu gam bulutundan. Bu ilginçmiş. Kate'in odasının dışındaki panodan aldığı bir broşürü gösteriyor. Siz ve yeni böbreğiniz. Eski böbreği almadıklarını biliyor muydun? Sadece yenisini naklediyor ve diğerine bağlıyorlarmış. Bu beni korkutuyor diyor Kate. Adli tabip seni kesip içine baktığında iki yerine üç böbreğin olduğunu gördüğünde ne hale gelir düşünsene. Bana sorarsan naklin mantığı da adli tabibin seni yakın bir zaman içinde açmasını engellemek zaten diye cevaplıyor ona annem. Bahsettiği bu hayali böbrek şu anda benim bedenimin içinde bulunuyor. Broşürü ben de okudum. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 58.